Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı. Bunların hepsini sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. İlk haberimiz Huawei cephesinden P20 Pro beklenen telefonlardan biriydi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye lansmanı yapıldı ve P20 Pro'nun Türkiye satış fiyatı da Huawei tarafından 5000 TL olarak açıklandı. 4999 aslında tam genel müdürün söylediği tarzı.
5000 söyleyeyim. Üstünde fiyatlar bekleniyordu. 5000 lira aslında o telefon için Avrupa fiyatı düşünüldüğünde kötü bir fiyat değil. Ama tabii ki gönül ister ki o 4000-4500 aralığında olsun. Diğeri de 3000-3500 aralığında olsun. Çünkü P20 modeli de P20 Pro ile karşılaştırıldığında 3 kameraya sahip değil. Aralarında çok ciddi fark var. P20 serisini P20 yapan bence 3 kamera.
Hani evet, P20 Pro yapan. Burada tabii Huawei'nin yeni amiral gemi telefonu olarak arka taraf 3 kamerasıyla yeni tasarım anlayışı ve sahip olduğu bazı özelliklerle yılın en flash telefonlarından bir tanesi aslında. Tabii lansman öncesinde 6000 liraya yakın fiyatlar dedikodu seviyesinde konuşuluyordu. Onlarla kıyaslandığınız zaman fiyat daha makul gibi görünüyor ama Huawei cephesinde bence henüz hala marka algısı Samsung gibi olmadığı için, Apple gibi olmadığı için telefon teknik olarak o fiyatı hak eder hak etmez. Onu ayrı tutuyorum ama bence fiyatı biraz daha alt seviyede tutsalardı çok çok daha rekabetçi bir model olarak piyasada daha fazla ses getirebilir diye düşünüyorum.
Tabii getirebilirdi ama şimdi P20 Pro modelinin şöyle bir güzelliği var. Yani P20 Pro modelini estetik olarak, tasarım olarak, renk olarak görüp de beğenmeyecek adam çok az.
Yok, özellikle Twilight dediğimiz o arka tarafta çift rengin içine girme olayı.
Evet, o çok çok az. O yüzden buna güveniyorlar ve telefon donanım olarak sadece tek bir eksiği var. İçindeki işlemci Yonga, Kirin 970 artık eskimiş bir Yonga. Geçtiğimiz senenin Yongası. Onun daha iyi, daha yenilenmiş bir versiyonu olsaydı hani o zaman diyecektik ki piyasadan alabilecek en iyi telefonlardan biri ama içindeki donanım nedeniyle ya işte kullanıcı kamerasına tav olup
ben alabilir. Ben sana şöyle söyleyeyim. Kötü bir platform sayılmaz. Özellikle işlemci performansı bayağı rekabetçi ama hem grafik performans tarafında rakipler kadar çok rekabetçi değil hem de enerji verimliği konusunda da hala Qualcomm'un örneği Snapdragon 835-45'i gibi de aynı kulvarda tam olarak yarışamıyor.
Yani şimdi 3 kameralı alet diyoruz. 4K 60 FPS video kaydı yok. Platformda karşılaştırıldığında gerçekten çok geride kalıyor. Özellikle video kayıt kalitesi konusunda.
HDR video kaydedemiyor mesela.
Evet. Yani aslına bakarsanız telefon tam bir P9 gibi oldu. P9 da üst seviye gibiydi ama donanımsal özelliklerle bir önceki seneyi temsil ediyordu. Bu sefer P20 Pro'da kamera falan olarak yani fotoğraf kalitesi falan olarak en üst seviyeyi temsil ediyor. Ama toplam paket olarak aslında bir alt jenerasyon.
Bence de Kirin 975'i bir miktar güncellemeyle 975 olarak, 970'i 975 evet. olarak kullansalardı sanki daha rekabetçi olurdu. Çünkü telefon genel olarak çok
güzel, hoş, güzel bir paket. Çok iyi, evet.
Tabii fiyat seviyesi olarak artık Huawei telefonu önümüzdeki hafta içerisinde piyasaya süreceğinden dolayı kullanıcı tarafına ne derece kabul görür bunu bekleyip göreceğiz. Ama fiyatlandırma itibariyle artık Huawei diyor ki bu telefon fiyat olarak Samsung Galaxy S9 ailesiyle, S9 Plus özellikle aynı fiyat bandına oturuyor. Apple tarafı hala fiyat olarak en yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor. Ama sonucunda kamerasıyla yepyeni bir deneyim vaat eden oldukça muazzam bir telefon. Pek çok kişi en azından teknoloji mağazalarına gidip deneyerek de sunduğu deneyim hakkında bence bilgi sahibi olabilir. Evet. Türkiye'ye gelmiş olması da gerçekten rekabet çerçevesinde de oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de satışa çıkan bir başka telefon da Galaxy S9 Plus'ın 256 GB'lik versiyonuydu. Sadece Samsung'un resmi internet sitesi üzerinden satılacak ve fiyatı da 5700 TL. Hatta buna da tam rakam vereyim 5699 TL.
Şimdi fiyat olarak baktığında aslında yani 400 liralık bir farkla 64'ten 512'ye 256'ya geçiş sağlıyorsun.
500 liralık bir farkla.
Yani 500 liralık bir farkla. 500 liralık fark için hani 64'ten 256'ya geçiş fena durmuyor o fiyat seviyesinde ama Android tarafında özellikle microSD kart destekli telefonlarda benim görüşüm şu şekilde. 64 dahili depolama yeterli. Geri kalan da eğer yüksek hafıza için ekstra para vermeyi göze aldıysanız gidin kaliteli bir 256 GB'lık microSD kart alın. Niye? Çünkü bu telefonu değiştirmek istediğinizde en azından microSD kartı içinden sökersiniz. 4K videolarınız, bütün yüksek çözünürlükte fotoğraflarınız içinde kalır. Diğer telefonu takar devam edersin hayatına. Ama yüksek hafızalı bir Android cihaz aldığında bir sonraki telefonun da yüksek hafızalı olması gerekiyor. Ve aktarırken microSD'yi çıkarttım taktım diye rahat aktaramıyorsun. Aktarım her zaman bir problem.
Ben onunla ilgili bir örneği veriyorum. iPhone 7 Plus geldiğinde test için 256 GB versiyonu gelmişti. Aldık, kullandık, test ettik. Kamerada video çekiyorsun, fotoğraf çekiyorsun işte... iTunes'dan film indiriyorsun vesaire. Baktım 200 GB civarında doluluk oranı ulaşmış durumdaydım. Sonra geri istendi. İade edeceğiz. Yanımda da bir ultrabook bilgisayar var. Zaten SSD'si 256 GB ama Windows kurulu işte bir uygulamalar var. Toplamda 80-90 GB yerim kalmış. Taktım bilgisayarı yedekleyeceğim. Yer
yok. Beklemedin tabii.
Bir de şimdi öyle boyutu var.
Cloud alayım desen, cloud için ciddi para ödemeniz lazım. En az 250 GB.
Ama tabii şöyle bir durum da var. Olayın iki farklı boyutu daha var. Birincisi, kimi kullanıcılar istiyor ki en yüksek versiyon neyse, en yüksek konfigürasyon neyse ona sahip olayım. Evet. İşte onlar açısından bu seçeneğin resmi olarak Türkiye'ye gelmesi güzel. İkincisi ise kapasite arttıkça üreticinin kar marjı yükseliyor. Çünkü bak 500 lira diyoruz. Nedir? 120 dolara yakın bir fiyat farkı var ama 120 dolarlık bir maliyet çok aslında üreticiye baktığın zaman. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman farklı tabii görüş açılarına göre artı ya da eksilerinden bahsedebiliriz ama sevindirici olan kısım tüm versiyonların Türkiye'ye gelmiş olması. Çünkü Samsung rakip olarak kendisini Apple'ı görüyor ve Apple'da 2-3 jenerasyondur 256 GB vardı. Var. Ama Samsung Türkiye'ye resmi olarak getirmiyordu. 64'ün üzeri olmuyordu genelde. Seçenek olarak sunulmuş olması bence iyi bir haber. Samsung tarafında bir başka önemli gelişme Galaxy A6 serisi ile ilgili görsellerin ortaya çıkmış olması. A8 zaten Türkiye'de var, A8, A8 Plus ama onlar özellikleri çerçevesinde yüksek fiyatlarıyla bayağı eleştiri toplamıştı. Tabii Samsung o modelleri 3000 lira bandına konumlandığınız için 3000-3500 lira bandına alt tarafta yeni modellere ihtiyacı var. Orada da A6 ve A6 Plus devreye girecek. Tasarım olarak önden A8'lere benziyorlar. 18.5x9 sonsuz ekran konsepti devam ediyor Samsung'un ürün gamı çerçevesinde. Arka tarafta aslında genel olarak benziyor ama anten çizgileriyle fark yaratmaya çalışmışlar.
Anten çizgileri farklı duruyor ama benim bu seride beğenmediğim nokta kullandıkları yonga oldu. Özellikle Plus modeline o yonga yakışmamış.
78-77.
Ya şimdi Samsung'a, Huawei'ye ve genel olarak kendi işlemcisini yani işlemci üreten MediaTek'e baktığımızda Qualcomm'la rekabet edemedikleri nokta orta ve alt sınıftaki yongalar.
Yani MediaTek üst segmentte de.
Evet, üst segmentte de hitap edemiyor. Şimdi üst segmentte 845'e, 835'e, 820'ye bir rekabetçi yonga koyduklarını görüyorsun ortaya. Ama ne zaman ki iş orta seviye, orta alt seviye veya en alt seviyeye geldiğinde orada yongaları yok düzgün. Yok,
güncel yongaları yok.
Yani şimdi Plus modelinde bir 660 görmek isterdim ben açıkçası. Çünkü kullandıkları Exynos yonga seti 660 rakip değil.
Hiç alakası yok canım. Evet. Yani 625'ler ayarında bir platform olduğunu
ama
görüyoruz.
Ama fiyat olarak 660'lı telefonlar
ayarında. Şimdi şöyle, A8 bugün 3000 liraya yakın. A8 Plus'a 3500 liraya yakın bir fiyatla geliyorsa bu da 2000-2500 lira bandına oturacaktır diye düşünüyorum. Exynos 7870 zaten oranın chipseti değil. Bir de Plus için konuştuğumuz chipset aslında o. Alt olan modelde Snapdragon 450'lerden bahsediyor ki aslında Snapdragon 450 1000 liralık telefonların bence platformu olduğu bugün bakıldığında. Dolayısıyla seninle aynı fikirdeyim. Hani Snapdragon 450'den bahsediyoruz ama bari Meizu'nun ilk defa kullandığı 6 çekirdekli yeni bir Exynos var. Hiç olmazsa onu kullansaydın diye insan düşünüyor.
Ya Samsung'un burada çok tuhaf bir durumu var. Aslında bu bütün büyük firmalar için geçerli. Hadi tamam okey. Note serisini, S9'ları Xiaomi'nin Mi 6 modeliyle aynı fiyata satma. Anlıyorum. Markan var, satabiliyorsun, pazarlama gücün var vesaire. Bari arkadaş orta seviyeye koyduğun telefonlar adamın o rekabetçi fiyatlarla o serisine rekabet etsin. Yani tamam Mi 6 gibi en üst düzey 835 kullanma ama bunda 660 göreyim ben.
Ben
kamerası iyi olsun.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi birazdan konuşacağız. Xiaomi geçen hafta Mi 6X diye bir telefon tanıttı. Onu Samsung diye piyasaya çıkar. 2500 lira de.
Deli gibi
sat. Zaten deli gibi satar. Evet. Genel kabul görür Samsung ekosistemi çerçevesinde ama o telefona bakıp bu telefona döndüğünüz zaman Mesut hiç alakası yok. Yani yok.
Zaten satış rakamları da ülke bazında gördüğümüzde büyük pazarlarda sürekli bir Samsung'da gerileme
yani
var.
Yani Hindistan'da ikinci sıraya düşmüşler. Xiaomi almış orada. Çin pazarı içinde son 3 ayda Ocak, Şubat, Mart döneminde pazar payı 1/8. Tabii Çinlerin çok ciddi bir akımı var. Onu ayrıca konuşabiliriz belki ama bu telefonlarla Samsung'un istediği hedeflere ulaşması çok zor. Özellikle maliyetlerde bu seviyedeyken. Ha telefonlar göze hoş geliyor. Turkcell bayisine birisi gittiği zaman temlikle almak isteyebilir. Çünkü kamera konusunda muhtemelen makul deneyim sunacaklardır. Bunlar ayrı konular ama bu fiyatlarla bu modellerin orta uzun vadede Samsung'u daha iyi noktaya taşıması neredeyse imkansıza yakın. Evet. Bakalım çıktığı zaman zaten daha değerli değerlendiririz. Daha detaylı değerlendiririz. Çin tarafında en çok beklenen telefonlardan birisi OnePlus 6. OnePlus çünkü çok ilgi gören markalardan bir tanesi fiyat performans dengesiyle. Mayıs ayında çıkacağını biliyorduk ama tam tarih belli değildi. 18 Mayıs deniyordu ama resmi açıklama yapıldı ve 16 Mayıs'ta lanse edileceği doğrulanmış oldu. Dünyada birkaç farklı ülkede eş zamanlı lansman yapacaklar. Bize en yakın bölge Londra gibi görünüyor ve 16 Mayıs'ta OnePlus 6 yepyeni tasarım ve güçlü donanımıyla vitrine girmiş olacak.
Çok ses getireceği kesin olan telefonlardan bir tanesi. Umarım lansmana da Türkiye'den en azından bir yayın katılma şansı bulur da biz de oradan Türkçe olarak kullanıcılara ulaştığını görürüz
bilgileri. Keşke olsa.
Evet. Yani biz bir Türkçe yayın derken bu donanım haber olur, diğerleri olur fark etmez. En azından bir Türk'ü çağırdıkları zaman oraya biliyoruz ki biz bir sonraki sene eğer ilk çağrılan Türk biz değilsek ikinci Türk olma şansımız oluyor. Yani
en azından bir şansın oluyor
bir
yani.
Kapı açılıyor yani. Bu bizim için çok önemli. Umarız dediğim gibi bu sefer bir Türk basın mensubunun orada olduğunu görürüz. Bizim için önemli konulardan biri. Türkiye'de çok takipçisi var.
Çok var. Çektiğimiz videolara gelen ilgi, inceleme konusunda gelen talepler de gösteriyor ki. Tabii genel kitlenin tamamı, halkın tamamı belki ilgilendiği bir marka değil. Öyle derece bir marka algısı yok ama teknolojiyi yakından takip eden pek çok dostumuz, izleyicimiz bu telefonu da görmek istiyorlar. O açıdan ben de seninle aynı fikirdeyim. Donanım haber olur olmaz önemli değil. Türkiye'den bir yayın temsil ediliyor olması tabii bizi tercih etseler daha çok hoşumuza gidiyor. Ayrı konu ama umarım olur. OnePlus 6'da olacak gibi görünmüyor ama belki 7'de 8'de eğer Oppo grubu Türkiye'ye gelirse olmaması için bir neden yok. 6 inç boyutunda bir ekranımız var Mesut. Çentikli tasarım burada da devam ediyor. Aslında Oppo'nun daha önce piyasaya sürdüğü bir model var. Tasarım ona benziyor ama OnePlus'la ilgili ufak tefek özelleştirmeler de yapmışlar. Snapdragon 845 zaten var. Kamerada Super Slow Motion özelliğinin geleceği söyleniyor ki artık telefonlar, üst seviye telefonlarda en çok karşımıza çıkan özelliklerden birisi oldu. Fiyatlara bakıldığı zaman bazı modelin $520 civarında çıkması bekleniyor ki aslında OnePlus 5'te yakın fiyatlandı. Orada bir değişim yok ama premium adı verilen 8 GB ve 256 GB'lık depolamaya sahip olan bir versiyon var. O $700 yaklaşıyor. İşte o bantlara yaklaşınca Samsung, Huawei ve Apple bandına girince ağabeyinizin yavaş yavaş kaybetme ihtimali de var.
Şimdi SD kart takılamıyor bu modellere. Aynen. Ve bu modellere SD kart takılamadığı için de işte Samsung'da dediğim ya gereksiz diye SD kart takılan telefonu. Bunda üst seviye depolama alanına sahip telefonlar önem kazanıyor. Ve arada bu kadar fiyat farkı olması da acımasız olmuş. Apple'ın stili olmuş yani.
Sadece şöyle bir ihtimal var. Bu henüz resmi olarak doğrulanmış bir konu olmasa da suya ve toza karşı dayanıklı olacağı söyleniyor. Xiaomi'nin bir iddiası var. Diyor ki üretim bandında geçirilen süre uzadığı ve bazı komponentlere ekstra yatırım gerektirdiği için toplam maliyeti %20-25 arttırabiliyor deniyor. Belki ondan yola çıkarak belki daha iyimser yaklaşabiliriz ama kesin olan şu. Dünya çapında Samsung'da Apple kadar bilinen bir marka olmadığı için onlara yaklaşınca şansı nispeten azalıyor.
Tabii ki.
Bakalım bekleyip göreceğiz. Bizim de heyecan duyduğumuz aslında modellerden
şimdi
bir tanesi.
Onlara yaklaştığın zaman P20 Pro'ya falan da yaklaşmış oluyorsun tabii.
Tabii P20 Pro'lar falan $900'lara falan yine nispeten düşük kalıyor ama en azından yükseldikçe fiyat ilginin azalma ihtimali de var. Yok değil. Çinlilerle devam edelim. Xiaomi geçmiş hafta hareketli firmalardan bir tanesiydi. Hem yeni bir telefon tanıttılar hem de CEO'nun iddialı açıklamaları oldu kurucunun.
Bu arada yeni telefonla ilgili Erdin'in güzel bir videosu var. Onu, evet, onu da YouTube sayfamızdan veya donanımhaber.com'dan izleyebilirsiniz.
Bulabilirsiniz. Zaten o telefonda birazdan konuşacağız ama Leiju'nun açıklamaları bence önemli. Çünkü biz son kullanıcılar olarak aslında üreticilerden duymak istediğimiz tarzda bir açıklama geldi. Üstelik yoktan yere geldi. Beklenmeyen bir açıklamaydı. Dedi ki bizim donanımlarımız sadece telefon değil. Ürettiğimiz her türlü donanımda vergilerden sonra kar marjımız bundan sonra hiçbir zaman %5'e geçmeyecek. Geçerse elde ettiğimiz o fazla kar marjını son kullanıcılara döndürmenin bir yolunu bulacağız.
Evet, aynı zamanda firma kullanıcılara iyi ve uygun fiyatlı ürünler ulaştırma konusunda da güzel açıklamalar yaptı. Önemli konulardan bir tanesi
de bu. Diyor ki adam, ürün kalitesi yeterince iyi olmadığı sürece fiyatın düşük de olsa kullanıcılar seçmez seni diyor.
Ya biz hep şeyi söylüyoruz ya, mesela bir şeyin yerli milli olması yetmez, aynı zamanda iyi de olması kaliteli lazım olması diye. Aynı şekilde adam da bunu şeyi söylemiş. Bir şeyin uygun fiyatlı olması yetmez, alan adamın ya verdiği parayı o cihaz için kabul edilebilir bulması gerekiyor. Yani düşük fiyat vermiş olman bir telefonun yavaş çalışacağı anlamına gelmemeli. Hı hı. Yani bu da Xiaomi'nin ürünleriyle aslında çok örtüşüyor gerçekten. Bugün Xiaomi'nin hangi ürününü kullanırsanız kullanın en azından belli bir kaliteyi tutturuyor adam.
Yani ki çok iyi ürünleri var farklı fiyat segmentlerinde. Şimdi onlarla devam edelim istersen. Xiaomi geçtiğimiz hafta Mi 6X adını verdi. Yeni bir telefonunu tanıttım. Mi 5X modeli kendi çapında iyi bir telefondu. Aynı zamanda Xiaomi'nin ilk Android One telefonuna da ev sahipliği yaptı. A1 aslında Mi 5X'te aynı altyapıyı paylaşıyor. Mi 6X'te muhtemelen A2 modeli olarak da karşımıza çıkacak. Baktığında 6 inç boyutunda bir Full HD Plus ekranımız var 18'e 9. Ki beni en çok heyecanlandıran konu Snapdragon 660 ile gelmesi. Çok iyi bir platform. İşte ve bu telefonda da var.
Dediğimize geliyor. Samsung'dan böyle bir cihaz bulamazken Xiaomi'den buluyorsun hem de çok uygun bir fiyatla satın alabiliyorsun. Burada güzel olan konu Xiaomi'nin kamera konusunda artık aşama kaydetmesi. Yani bugün tamam Xiaomi Mi 6 çok güzel bir telefon. Evet, satın alıyorsunuz. Donanımsal özellikleri ve hızı olarak size verdiği deneyim olarak malzeme kalitesi olarak üst seviye telefonlardan bir fark yok. Tek bir fark var, üst seviye telefonlardan kamerası oluyor. Ya kamera şöyle, performansı üst seviyeyi yakalayamıyor.
Şimdi Mi 6 2000 liraya mı satılıyor? 2000 liraya satılan pek çok telefondan daha iyi bir kamerası daha var. Evet. Ama Mi 6 Xiaomi'nin amiral gemi telefonlarından birisi ve ister istemez S8 ile kıyaslıyorsun. İşte Huawei'nin telefonuyla kıyaslıyorsun. Onlarla rekabete sokuşturduğun zaman işte kamerası geride kalıyor.
Geride kalıyor ama son dönemde yeni çıkarttıkları modellerde her gelişim seferinde gelişim sağladıklarını ve bir adım ileri gittiklerini görüyorsunuz. Bu telefonda gelişimi bir adım daha ileri götürdüler. Umarım hani Mi 7'yi konuşurken artık şey söyleriz. İlk 3'e ya da ilk 5'e giren kamerasıyla bir telefon
olur. Şu Mi Note 3'te iyi bir kamera vardı. Mi Mix 2 ise daha iyi bir kameraya sahip ki zaten Deluxomark'ta ilk 10 içerisinde kendisini yer bulmayı başardı. Bu telefon içinde kamera performansında Xiaomi özellikle iddialı olduğunu vurgusunu yapıyor ki 3 tane kamerası var. Tamamında Sony sensör kullanılıyor. Bazı fotoğraf örnekleri paylaşıldı. Hiç de fena görünmüyorlar. Düşük ışıkta yine çok rekabetçi oldu ve kamerada yapay zeka desteğinin olur. Sahne algılama gibi bir takım fonksiyonlarında.
Olmasa da olur.
Ya artık bütün üreticilerde var o özellik. Sadece beni endişelendiren konu 3010 mAh kapasiteli bir pili var Mesut. 6 inç boyutunda Full HD Plus bir ekran var. Snapdragon 660. Belki pil biraz daha büyük olabilir. Çünkü Xiaomi'de büyük pillere de alıştık aslında. Yani evet. Farklı seviyelerde değişik telefonları var. Keşke 3400-3500 olsa daha iyi olabilirdi gibi ama bakalım ne derece pil performansını deneyip göreceğiz. Fiyatlara gelecek olursak eğer 4.64 olan başlangıç modeli $255 civarında. 628 olan tepe model ise $315 civarında ki baya baya güzel fiyatlar aslında.
Evet, uygun fiyatlar gerçekten.
Umarız Türkiye'ye geldiğinde deneme şansımız olur. Xiaomi ile ilgili son bir haberimiz daha var. Şimdi Xiaomi aynı zamanda Çin'de bir platformun sahibi. Kickstarter benzeri kitlesel fonlama yapabildiğiniz yani fikrinizle ve ürününüzle gittiğiniz kabul görürse Xiaomi'nin desteklediği bir seviyeye geçebiliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Xiaomi markası altında tanıtılan ürünlerden birisi de yani o algıyla tanıtılan ürünlerden birisi de SuperSoc adı verilen elektrikli bir scooter oldu. Yine başka bir firmanın ürettiği bir üründü bu ama Xiaomi'nin kitlesel fonladığı ürünlerden birisi oldu. Scooter olarak bakıldığı zaman gayet modern çizgilere sahip olan Xiaomi algısını tamamlayacak şekilde aslında teknolojik bir gösterge paneline sahip olan, kendi entegre kamerası bulunan, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden cep telefonuyla paylaşabilen bir sık scooter olmuş.
Şimdi normalde ülkemizde satılan elektrikli bisikletlere baktığımızda fiyatlarının yaklaşık 3.000-3.500 liradan başladığını ve akü kullandığını görüyoruz. Ve akünün de şöyle bir sıkıntısı var. Aküyü mesela tam bitmeden şarj ederseniz ömründen yiyorsunuz. Çok soğukta, çok sıcakta kullanamıyorsunuz. Muhafaza etme şartları önemli, yoksa öldürüyorsunuz. Mesela şarjı bitti, şarj etmediniz yine öldürebiliyorsunuz akünüzü. Ve ne yaparsanız yapın bir senenin sonunda büyük ihtimalle akünün yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Bunda lityum-iyon bataryalar kullanıldığını görüyoruz ki lityum-iyon bataryalar çok önemli. Ve fiyatıyla karşılaştırıldığında gerçekten ülkemizdeki elektrikli bisikletlerin aslında ne kadar pahalı kaldığını da görüyorsunuz.
Ya şimdi fiyatlara bakıldığında 3 farklı versiyon var menzile göre değişen seviyelerde. Standart olan versiyonda menzili 80 km ve $775 civarında bir fiyatlandırması var. Konfor versiyonu 100 km gidiyormuş. Onda da $1000 civarında bir fiyatlandırma var. Havalı dediğimiz cool versiyon var. 120 km gidebiliyor. Onun fiyatı da $1150 civarında.
Fiyatlara bak.
120 km'lik menzille de ben her gün ofise gidip gelsem bir hafta bana yeter. Evet. Yani bir daha şarj etme ihtiyacı duymadan. Oldukça güzel. Çin ve Hindistan gibi uzak doğudaki pek çok ülkede olduğu gibi yani scooter'ın ilgi gördüğü, yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde Xiaomi markasının popülerliği sayesinde hiç umulmadık satış rakamlarını yakalayabilir bence.
Evet, büyük ihtimalle de yakalayabilir. Ülkemizde de yaygınlaşmasını umuyoruz. Mesela İstanbul gibi kalabalık şehirlerde aslında en iyi çözüm motosikletler, elektrikli bisikletler ve bisikletler. Ama ne yazık ki biz otomobille giderken bile küçük bir otomobil kullanıyorsanız korkabiliyorsunuz yolda sizi sıkıştırmalarından falan otomobillerin. Hani bu tip cihazları kullanmak hep riskli.
Bu arada şeyde konuşmak lazım. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde onunla ilgili bazı sohbetlere denk gelme şansım oldu. Şimdi Xiaomi Türkiye'de bekliyoruz hani kendi markası altına gelsin gitsin diye. Duyduğum kadarıyla Xiaomi Türkiye'ye geldiği zaman Turkcell'de de olmak istiyor ki Turkcell'de olmadığınız zaman hacimli satış yapma imkanı zorlaşıyor. Çünkü Turkcell çok kuvvetli bir satış ağına sahip. Turkcell'de olmanın da bir gerekçesi var. Ya KVK ya da Genpa'nın müşterisi olmanız gerekiyor. Çünkü Turkcell distribütör olarak bu iki firmayla çalışıyormuş. Dolayısıyla Xiaomi Türkiye'ye geldiği zaman muhtemelen bu iki firmadan birisiyle çalışma durumu da olabilir.
Ve tek simli olma olasılığı olabilir.
Tabii operatör tarafında belki çift sim kartlı versiyonlar
Xiaomi'nin
yerine.
Xiaomi'nin mesela reddettiği kısım tek simli her zaman. Aynen. Onu nasıl çözecekler bilmiyorum. Operatör kısmı çift simi hiçbir zaman sıcak bakmıyor.
Sıcak bakmıyorlar. Bakalım yani yılın ikinci yarısı için özellikle beklenti ciddi şey. Haziran'dan sonrası için beklenti yüksekti zaten. Umarız yaygın bir şekilde resmi olarak ülkemize gelmiş olur. Bir başka Çin'den haberimiz var. Meizu'dan. Meizu ülkemize resmi olarak gelen firmalardan bir tanesi. Çin firmalardan bir tanesi. 15 serisi amiral gemi telefonlarını zaten bekliyoruz ama o esnada sürpriz bir açıklama yaparak Google'da işbirliğine gittiklerini ve Meizu markasıyla Android One, Android Go cihaz yapacaklarını açıkladılar.
Şimdi Android Go cihazlara piyasadakilere baktığımızda aslında hani bu Snapdragon 200 platformu 400-450 Yonga setli.
Snapdragon'u kullanmıyorlar ikiniz ama.
Cihazlara baktığımızda orada şöyle bir durum söz konusu. Bu platformlar aslında Android'in standart versiyonunu çalıştırabilecek güçlüler. Ha tamam, tepe modeller kadar hızlı çalıştırmıyorlar ama çalıştırıyorlar. Hı hı. Herhangi bir şekilde çalıştırmamazlık yok. Go cihazlarda 512 MB bellek var, bir de 1 GB bellek var. 2 GB bellek kullanamıyorsunuz. Go'yu böyle sınırlamışlar. Bana anlamsız geliyor bu yüzden. Yani biraz daha bellek koy. Normal işletim sistemi çalışsın. Bir şey aklıma takılıyor sadece. Bunu resmi olarak doğrulatmış değiliz ama belki de Go'da bazı çıkartılan özellikler sayesinde bu Microsoft'un veya benzeri firmaların patentleri var ya, sürekli bir patent ücreti ödeniyor, lisans paraları ödeniyor firmalara, onlardan kurtulmuş olabilirler. Yani o yüzden de Afrika gibi alım gücü daha düşük ülkelerde telefon fiyatlarını biraz daha ucuzlattırmak, üreticileri korkusuzca bu telefonları üretmeye sevk edebilmek adına belki de biraz daha patentlerden ve lisanslardan arındırılmış bir işletim sistemidir.
Kesin olan şu, şimdi Android Go ile ilgili General Mobile'ın çalışması oldu. Nokia'nın çalışması var. Evet. Şimdi mevzu topa giriyor. Bazı başka firmalarda olacaktır diye tahmin ediyorum.
Bu arada en donanımlısı da General Mobile'ın herhalde. Yine yani kamera Nokia, olarak, parmak izi okuyucu doğru, vesaire.
Deneyim olarak mesela Nokia'nın cihazı da fena değildi benim fuarda kullanma şansı yakaladığım kadarıyla. Kesin olan şu, tabii ki buradaki ana motivasyon akıllı telefona tanışmamış ülkeler var henüz. Evet. Akıllı telefon penetrasyonunun çok düşük olduğu. Oralar olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü bu telefonlar yurt dışında aslında erişilebilirlik anlamında nispeten daha makul görünse de Türkiye'ye vergi süzgecinden geçirdiğin anda 700 liralara varan fiyatlardan bahsediyoruz ki hiç şans yok.
Evet.
Aynı zamanda tabii Türkiye'de bu telefonları akıllı telefon olarak satmak istediğin zaman da markanın algısını olumsuz etkileme anlamında ciddi risk faktörü. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmemelerinde fayda var. Umarım kimse getirmez çünkü bir şekilde müşterilere gelecektir. Orada da ister istemez olumsuz bir deneyim olması halinde üst tarafta ciddi yatırım yapıyorsun ama alttaki bir modelden dolayı
tabii marka sıkıntı algın, yaşıyorsun. Hoş bir şey değil.
Olumsuz etkilenebiliyor. Son haberimiz Nokia cephesinden. Nokia tarafında X adı verilen yeni bir telefon var. Geçtiğimiz saatte çok boy boy görüntüleri ortaya çıktı
ekran
aslında.
Ekran kas oranı böyle yüksek olan, yüksek olan. Nokia.
Şimdi tabii geçtiğimiz sene içerisinde ilk Apple iPhone'un tabii çentik Essential Phone ile başladı iPhone'un önce ama tabii iPhone'un kendi içerisinde tüm dünyayı böyle
evet,
beklenti içerisine sokan havası olduğundan dolayı iPhone 10 çentikle çıktığında bazı Android üreticileri çentik nasıl olur, çok çirkin olmuş, kötü vesaire tarzında açıklamalarda bulundular. Bizde çentik yok, biz şöyle yapıyoruz dediler ama diğerlerinin çoğu da çentik telefon yapmaya başladı. Nokia tarafında da çentik bir telefonumuz var. Nokia X çentik tasarımına sahip. Aslında ön tarafta Huawei P20 Pro, şimdi LG G7 görüyoruz. Hepsi birbirinin neredeyse çok benzeri gibi oldu. Ve arka tarafta da çift kamerası olan bir telefon. Bilmiyorum ne düşünüyorsun genel tasarım olarak? Ya
bu telefondan tasarımın ötesinde ben kamera olarak çok büyük beklenti içindeyim. Nokia dendiği zaman aslında herkesin aklına kamera geliyor. Bu telefonun sadece şöyle bir sıkıntısı var. iPhone 10 gibi yine Nokia X olarak isimlendirilmesi. Yani iPhone X diyor birçok insan biliyorsun. Hı hı. Bu telefonda da Nokia X diye bir isim var. O hoş olmamış. Yani tasarımı aldın yetmedi. Tasarımı da tam alamamışsın zaten. Yine altta bir parmak kadar boşluk var ama bunda da Nokia X teriminin kullanılması. Yani Nokia 10 mu diyecekler, X mi diyecekler artık göreceğiz.
Yani 10 diyeceklerse ya şimdi şöyle bir durum var. iPhone'da biliyorsun iPhone 8, 8 Plus sonra iPhone 10. 9Y bir ara model yok. Evet. Şimdi Nokia'da bir de 9Y model bekliyoruz. En azından bunlar ürün gamını numerik olarak tamamlamış olacaklar.
Yani o tarafta bu kadar da yapmalarına gerek yok diyorum ben.
Ben sosyal medyada paylaştım da okuyucular şu yorum yapmışlar. Hadi Apple'ı kopyaladın diyelim. Apple'da alttaki çerçeve de neredeyse sıfıra
yakın. Diyorum, yani burada çerçeve var. Tam zaten iPhone 10 değilsin. Yani tasarım olarak kopyalayamamışsın
belki bile. Belki de tam kopyaladım havası görünmesin diye böyle yapıyorlar.
Vallahi bilmiyorum Erdi ama şunu gösteriyor. Bakın Apple hiç benim tasvip etmediğim şekilde ve şu anda kullanımı zorlaştıracak bir şekilde ne yaptı? Alt tarafta kulaklık çıkışını kaldırdı. Dedi ki ben sana dönüştürücü veriyorum çok normal kulaklık kullanmak istiyorsan. Ne gördük? Android üreticilerinin birçoğunda kulaklık çıkışını kaldırıldığını gördük. Yani öbür gün firma çentik koydu, eleştiriler çentik koydular. Yani korkuyorum Shuffle diye bir telefon çıkarsa ekransız. Bunlar da herhalde o sektöre ekransız telefonlarla giriş yapacaklar. Apple yapıyorsa vardır bir bildiği diye. Yani kötü şeyleri de kopyalıyorlar.
Yani en azından sadece ilerli kalsa da gelişim o seviyede ilerletilse ya da olanı alıp üstüne başka şeyler koyabilse sanki tabii daha güzel olur.
Yani mesela şimdi çentik olayında son kez bunu söyleyelim hep konuşuyoruz ama hani Apple'ın dediği bir şey var. Diyor ki ben yüz tarayıcısı kullanıyorum. Orada bir lazer projeksiyon cihazı var. O büyük yer kaplıyor ve onun için öyle bir şey konumlandırıyorum. Bunlarda sadece kamera var. Bir de yakınlık ışık sensörleri var.
Son bir detay olarak tabii bu hafta ya da önümüzdeki 2 hafta içerisinde telefonlar piyasaya gireceği için bir de Ketin telefonları Türkiye'ye evet, geçmiş hafta bir yere gelme şansı
dayanıklı
yakaladık.
Telefonlar.
Süper dayanıklı telefon olarak geçiyor. Rugged telefon piyasasındaki en popüler marka. Ne düşünüyorsun? Mesela termal kameralı, hava koşullarını algılayabilen sensöre sahip bir takım değişik telefonları var.
Ya biz yaramaz ama jandarma, özel harekat, ne bileyim işte inşaat sektöründe şantiyelerde kullanılmak üzere ki elektrik sanayi işte elektrik dağıtım şirketlerine vesaire
mesela,
her yerde gideri var.
İlginç bir istatistik var. Türkiye'de dayanıklı telefon. Yani bu rugged phone dediğimiz telefon pazarı %2'ymiş. Yani
oldukça büyük. Sony'den daha büyük Sony'nin pazar payından.
Sony'nin pazar payı 1.5'lar seviyesinde. Yani Türkiye'de yılda 10-12 milyon telefon satıldığını düşündüğünde %2 azımsanacak bir rakam değil.
Çünkü yani bir inşaat ülkesi olduğumuz düşünüldüğünde bence gerçekten %2 az bile.
Spesifik ihtiyaçlara yönelik bir telefon. Yani. Termal kamerasıyla mesela kamp yapan doğa tutkunları için falan da
kullanılabilir. İnşaatla ilgili ne getirseniz satıyor Türkiye'de onu diyeyim size.
Bakalım bekleyip göreceğiz. O tarafta da tematik bir telefon olması da farklı ihtiyaçları aslında evet, karşılayabilmesi adına.
Bu arada elinize aldığınızda kötü de durmuyor. Yani tamam şey bir telefon, sağlam bir telefon.
Özellikle termal kameralı versiyon. Şimdi termal kamera bizim de zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz bir çözüm. Termal ölçümler yaparken evet, donanımlarla ilgili olarak. O açıdan da bizim aslında ilgi alanımıza giren bir cihaz oldu. Bakalım geldiği zaman test cihazı gelirse zaten incelemesini sizlerle yapar ve paylaşırız. Bir sonraki hafta yeni bir mobilitede görüşene kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.